Ayrım 29, El Greco'ya mektup, Nikos Kazantzakis, sayfa 377, 25, Berlin, bir Yahudi kızı. Viyana'dan Berlin'e geçmiştim. Bu da içimdeki pek çok susuzluğu dindirdi ama elimden geldiği kadar çok yer ve deniz görme susuzluğumu gideremedi. Her şeye ilkmiş gibi bakayım ve karşılayayım diye fil gözü diye nitelendirdiği şeyi vermişti bana. Her şeye son kez bakayım ve veda edeyim diye. Dünya bir mucize diyordum. İnsanlar şebnemin geçici çocukları, çiğ taneleridir. Kara güneş bu da kalktı, onlar da eriyor. Ruhuma merhamet hakim, merhamet ve sevgi. Biraz daha bu mucizelere sahip olsam, yitip gitmeseler. Ruhumun bütünüyle sarı cübbeye bürünmemiş olduğunu hissediyordum. Kıpkırmızı inatla vurup Buda'nın beni bütünüyle fethetmesine imkan bırakmayan bir yürek çarpıntısı daha kalmıştı. İçimde bir Giritli baş kaldırıyor ve sakin Fatih'e ekmekle tuz vermek istemiyordu. Bunu Berlin'de anladım. Bu neşesiz kentte gözlerimi yumup Buda yolunda biri için öldürücü kabul edilen günahlarımı düşünüyorum. Belleğim sabahlara kadar söylenen ateşli sözlerle, çiçek açmış kestane ve kiraz ağaçlarıyla, doymak bilmez Yahudi gözleriyle, kadın koltuklarının kekrek kokusuyla dolup taşıyor ve ben düzeni sağlayamıyorum. Neyin önce neyin sonra geldiğini, hangi yeminleri ettiğimizi ve ayrılışın nasıl olduğunu hatırlamak için sararmış yaprakları çeviriyorum. Gerçekten uçurumun kenarında durup bir süre insan yüreğini savunan ve onun Buda'nın dipsiz gözü içine düşmesine imkan vermeyen yazıların, o 24 tane yazıcığın ne kadar da gücü varmış. 2 Ekim. 3 gündür Berlin'de tek düze sonsuz sokakları dolaşıyorum. Kestane ağaçlarının yaprakları yolunmuş, buz gibi rüzgar esiyor, yüreğim buz tuttu. Bugün yüksek bir kapının üzerinde iri harflerle yazılı şu yazıyı gördüm. Kültür Reformcuları Komitesi. Kar yağıyordu, üşüyordum, içeri girdim. Çok kalabalıktı. Kadın erkek öğretmenler vardı. Gözümle boş bir yer aradım. Birden gri ve siyah ceketlerin arasında portakal rengi bir bluz parıldadı. Böcek nasıl çiçeğin rengine kendini kaptırırsa, portakal rengi bluzlu kızın yanına doğru öyle süzüldüm. Yanında bir yer boştu, oturdum. Kendinden geçmiş bir erkek öğretmen el hareketleri yapıyor, gırtlağını yırtıyor, su içip biraz dinleniyor, sonra yine fayrap ediyordu. Okul programlarını nasıl değiştirmeli, hem hayata hem ölüme saygısı olan yeni bir Cermen neslini nasıl işlemeli? Bu da kurtarıcıydı ve dünyayı fethederek kurtarmaya çalışıyordu. Komşuma baktım. Saçları mavimsi siyah, gözleri kocaman, siyah, badem biçiminde, burnu hafifçe kalkıktı, yüzü hafif çilli ve esmer teni eski kehribar gibiydi. Eğilip sordum. Sizce nereliyim? Güneş ülkesinden dedi ve kıpkırmızı kesildi. Evet, güneş ülkesinden. Yutkundum. Çıkıp biraz dolaşalım mı? Çıkalım. Sokakta zıplıyor, gülüyor, eline bir oyuncak verilmiş çocuk gibi çığlıklar atıyordu. Adım Sarita, Yahudiyim, şiir yazarım. Bir parka girdik. Yere düşmüş sarı yapraklar ayaklarımızın altında çatırdıyordu. Elimi saçlarının üstüne koydum, ipek gibi sıcaktı. Kız sessizce durdu, dinliyormuş gibi boynu uzadı. Elinizden bir güç yayılıyor dedi. Sanki testiymişim de dolmak için çeşmeye gitmiştim. Öğle vakti yaklaşıyordu. Gidip yemek yiyelim dedim. Sıcak koyu bir çorba. Isınalım. Biz Yahudilerin bugün orucu var, günahtır diye yanıtladı. Benim de karnım aç, ben de üşüyorum ama günahtır. Daha sonra günah çıkarabilmemiz ve sizin o müthiş tanrınız Yehova'nın bizi bağışlaması için günah işleyelim. Tanrısından böyle gülerek söz ettiğim için sıkılır gibi olmuştu. Senin tanrın kim? İrkildim. Bir anda ben de kendi tanrıma karşı günah işlediğimi anladım. Bütün o saatler boyunca o gözlerin, o saçların, o kehribar rengi tenin mucize olduğunu nasıl da unutmuştum. Bu mucize dağılır diye üflemiyor, üflemek istemiyordum. Kız gülerek sordu. Dionysos mu? O sarhoş mu? Hayır, hayır, başka biri, başka biri. Sizin Yehova'nızdan daha korkunç biri. Sorma bana. O anda ayağa kalkmam ve gitmem gerekiyordu. Ama kendi bedenime de onunkine de acıdım ve kaldım. Aklımı dağıtmak için bana bir şarkı söylesene dedim. Yüzü aydınlandı, sesi çok okşayıcı ve acılıydı. Gurbetin de vatan olduğunu bilmeyen gurbetçiler ve biz yeni kentlerde yürürken yanımızda sağımızda hemşire olarak vatan yürür. Bir gülücüğün bizi sevindirdiğini, gurbetteki yüreğimizde şarkılar şarkısının başladığını hala anlamayan gurbetçiler. Gözleri sulanmıştı. Kendisine doğru eğilip sordum. Ağlıyor musun? Bir Yahudinin neresine dokunursan yaralıdır diye yanıt verdi. 3 Ekim. İnsan gerçekten sarhoşluğu delebilse, Dionysos kaderi mutlak olsa ama sarhoşluk çabuk dağılıyor, akıl arılaşıyor ve sıcak, sağlam tenler mucize halinde yeniden açılıyor. Geçen gün beynim isyan etti, küçümseyerek ve ciddi bir tavırla bana baktı. İmansız, tutarsız, hain diye bağırdı. Seninle beraber yürümekten utanıyorum. Bu da seni bağışlayabilir ama ben yapamam. Bir daha portakal rengi tuzağa düşme. Fakat ben sabah yine aynı yolu tuttum, yine komiteye gittim. Baktım portakal rengi elbiseyi hiçbir yerde görmedim, sevinecek gibi oldum ama başaramadım. Yine büyük laflar duydum, pek çok kişinin karnı açtı ve elma yiyorlardı. Bazıları da eğilmiş, tek kelime kaçırmadan not tutmaktaydı. Birden arkamda sıcak soluk bir yüzün beni aradığını ve gözlerini üzerime dikmiş olduğunu hissettim. Döndüm ve salonun dip tarafında onu gördüm. Eskice koyu nefti bir şalı, tüyleri yolunmuş kalkık bir kürk yakası vardı çünkü hava soğuktu. Bana gülümsedi ve yüzü güneş altında mermer bir taş gibi parladı. Bir daha dönüp ona bakmadım. Kaçmak istedim ama koridorda bana yetişti. Kendi yazdığı şiirlerden oluşan küçük bir kitabı verdi. Fakat ben ayrılmak için acele ediyordum. Elimi ona uzatmak için eğildiğim anda gözlerinin sorucu, kararsız ve hafif bir korkuyla bana baktığını gördüm. Bedeni daha da küçülmüş, büzülüp kamburlaşmıştı. Yüreğim paralandı. Onu omuzlarından kavradım ve narin omuzlarına sarıldım. Memnunluk ve acıdan bağırdı, kaçmak ister gibi yaptı. ''Neden canımı acıtıyorsun?'' Çünkü başka topraktansın, başka tanrın var ve bütün gece seni düşünüyordum. Sana sormak istiyorum ama doğru söyleyeceksin. Doğruyu neden söylemeyecekmişim? Ben ondan korkmam, Yahudiyim. Tanrın sana neyi öğütler, hangi görevi verir? Daha ileri gitmeden önce bunu bilmem gerek. Nefret, nefret, nefret. Birinci görev bu işte. Memnun musun? Yüzünün biçimi birden değişmiş, kalın dudakları susmuştu. Ama hala titriyorlardı. Güzel esmer yüzün arkasından açık bir kaplan çenesi ve iki sarı göz belirmişti. İnsanı baştan çıkaran bir tavırla tekrar sordu. Memnun musun? Buda'nın sözünü hatırladım. Nefrete karşılık verirsek nefret yeryüzünden asla kalkmayacaktır. Nefret diye yanıt verdim. Önden gidip efendi geçsin diye yola açan uşaktır. Hangi efendi? Aşk, sevgi. Yahudi kızı alaylı bir tavırla güldü. Sizin insanınız bunları meliyor. Bizim Yehova ise şunu salık verir. Dişini mi çıkardılar? Çene sökeceksin. Sen kuzusun, ben yaralı dişi kurdum. Birleşemeyiz. Dudaklarımız birleşmeden önce bunu anlamamız iyi oldu. Dünya sana ne yaptı? Neden onu yıkmak istiyorsun? Sen galiba hiç aç kalmadın, hiç köprü altında yatmadın, pogromda ananı öldürmediler. Öyleyse sormaya hakkın yok. Bu dünya, senin dünyan adaletsizdir, namussuzdur ama yüreğimiz değil. Ben de onu yıkmak ve yüreğimizi utandırmayacak yenisini kurmak için yıkan arkadaşlarıma yardım etmek istiyorum. Çıplak ağaçların altında yürüyorduk. Hala tepelerde kalan birkaç yaprağı sert rüzgar sallıyor, düşüyor, başımıza, omuzlarımıza konuyordu. Bluz pamuktan, eldivenler delikti, Yahudi kız titriyordu. Yan basılmış kunduraları neredeyse delinecekti. Bir an gözlerine baktım ve nefretle dolu olup delercesine bana dikilmiş bulunduklarını görerek ürperdim. Bu kız bu kadar nefretle konuştuğuna göre kim bilir nesi var diye düşündüm. Kim bilir hangi nedenle düşman safında bir erkeği sevmemek için bir an korktu. Soğuktan dudakları morarmıştı, dişleri birbirine çarpıyordu. Utandım, kürklü paltomu çıkardım ve çekilmesine meydan bırakmadan çabucak omuzlarının üzerine attım. O paltoyu atmak için hırsla silkindi ama ben kendisini sıkıca tutuyor, ona yalvarıyordum. Soluğu kesilmiş gibi durdu. Artık karşı koymuyordu. Yüzü yavaş yavaş eski güzelliğini bulmaktaydı. Paltomdan yayılan sıcaklığın bedenini kapladığını anlıyordum. Dudakları kızarıyordu. Kolunu bana dayadı, dizleri çözülmüş olmalıydı. ''Sıcaklık iyi şey, iyi şey.'' diye mırıldandı. ''Yaşam değişiveriyor.'' Biraz sıcaklık, bir parça ekmek, bir çatı, iyi bir söz ve nefret yok oluyor diye düşünüyordum. Artık evine varmıştık. Tekrar ne zaman buluşacağız diye sordum. Kürkünü al dedi. Kürkü olanların neden senin gibi konuştuklarını şimdi anlıyorum. Al onu, çünkü yüreğim neredeyse duracak. Yüreğin değil Sarita, nefret. Aynı şey, soğukla açlık sağ olsun. Onlar olmasa kurtulmuş, yani gebermiş olurdum. Sağlıcakla kal. Elini vermedi. Kapıyı açmak için küçük çantasından anahtarı çıkardı. Ben tekrar sordum. Bir daha ne zaman buluşacağız? Ama yüzü yeniden sarı bir maske haline almıştı. Yanıt vermedi. Kapıyı açtı, karanlığa daldı ve kayboldu. Onu bir daha görmedim. Odama kapandım. Yüreğim tırtıl dolu bir kese haline almıştı. Dünya birden ten ve kemik biçimine dönüşmüştü. Yine asıl şekliyle görünüyordu. Bedenimdeki beş duyu açıldı ve ben Buda'yı gelip günahı def etsin diye çağırdım. Büyük bir aziz 40 yıl çilecilik ediyor, 40 yıl Tanrı'ya ulaşamıyordu. Aralarında bir şey duruyor, onu engelliyordu. 40 yıl sonra anladı. İçine su koyduğu ve içip serinlediği küçük bir testiydi bu engel. Onu kırdı ve birden Tanrı'yla birleşti. Biliyordum, benim bu testim Yahudi kızının küçük, uysal bedeniydi. Eğer ben de Tanrım'la birleşmek istiyorsam, araya giren bu bedeni yok etmem gerekir. Bir yaban arısı balı yağma etmek üzere kovanın içine girdiği zaman, işçi arılar birden ona hücum edip bütün bedenini kokulu bal mumuyla sarar ve boğarlar. Benim bal mumum kelimeler, mısralar ve uyumdur. Şakaklarım zonklamaya başladı, kafamı toplamaya çalıştım. Tek bir beden, tek bir ses, doymak bilmez iki siyah göz, onları def etmek için. Beni Buda'dan bunlar ayırıyordu. Sözcükleri seferber ettim, başa geçtim, savaşa giriştim. Yazıyordum. Yazdıkça amaç yer değiştiriyor, arzu genişliyor, Sarita geride kalıyor, küçülüp sönüyordu. Önümde sırf taştan yapılmış kırmızı çizgili bir yokuşta onu tırmanan bir adam belirdi. Basit, az çizgili, hiyeroglife benzeyen bir yokuştu bu. Onu tanıdım, hayatımdı. Onu okuyordum. Nasıl, hangi umursamazlık ve nice umutlarla yola çıktığımı, tekrar hızlanmak üzere hangi duraklarda durduğumu, egoda, ırkta, insanda, tanrıda ve nasıl birden tepemde en yüksek sessizliği Buda'yı gördüğümü anladım ve içimde boşalan o arzu. Yeryüzüyle göğün bütün yanlışlarının kılıfından sonsuza dek çıkabilsem de şu ıssız, kimsenin oturmadığı zirveye ulaşsam. Yazılı sayfaları yerden toplayıp okudum. Korktum. Ben Sarita'yı yok edecek bir lanetleme yazmak istiyordum. Dünyayı yok edecek bir lanet yazmıştım. Bu da hareketsiz zirveye oturuyor, çukurun dibinde debelenişime bakıyor ve kendinden emin bir halde merhamet ve iyilikle gülümsüyordu. En eski soruları düzene soktum, kelimeler buldum, yanıtı sağlamlaştırdım ve rahatladım. Ayağa kalktım, bunca gündür içeride kapalı duran bedenimin uyuşukluğu gitsin diye dışarı çıktım. Gece olmuştu, herkes yemeğini yemiş olmalıydı. Yağmur ve kar yağmıyordu, sokaklar dolup taşmaktaydı. Büyük bir kapının üstünde rengarenk ışıklar, rengarenk yazılar gördüm. Javaraksları, dip tarafta salt ihtiras olan bir müzik duydum. Erkekler ve kadınlar giriyordu, ben de girdim. Ruhumun izlemekten en fazla haz duyduğu görüntüler, dans eden insanlarla yıldızlı gökyüzüdür. Hiçbir zaman şarap, kadın ve düşünce beni böylesine bir bütün halinde, akıl ve ruh olarak sarsmamıştır. Bunca günlük bir çileci orucundan sonra o gece yalnız bedenim değil, beynimin ve ruhumun da üç yol arkadaşı, uyuşukluktan kurtulup böyle sevinecekleri için memnun oldum. Salona girdiğim zaman dans başlamıştı. Işıklar söndürülmüş ve yalnız sahne esrarengiz bir mavili yeşilli ışıkla aydınlatılmıştı. Sanki uzak bir doğu denizinin dibiydi bu. Acayip göz alıcı süsler taşıyan, ufak tefek yapılı, sırmalı yeşil elbiseli, yaz günlerinin sıcak saatlerindeki erkek bir böcek gibi koyu esmer bir delikanlı, buğday esmeri ince yapılı hareketsiz bir kadının önünde dans ediyordu. dans ediyor, dans ediyor, dişiye ne kadar esneklik, kuvvet ve güzelliği varsa gösteriyordu. Kendisine ya da bir başkasına birleşip bir oğul meydana getirmelerinin ne kadar değeri olduğunu göstermekti bu. Bu büyük erdemlerin esneklik, kuvvet ve güzelliğin kaybolmayıp bir oğula geçmesinin değerini. Dişi ise hareketsiz duruyor, ona bakıyor, karar vermek için onu gözleriyle tartıyordu. Birden karar verdi, o da dansa başladı. Erkek korktu, kenara çekildi, şimdi de erkek hareketsiz, kendinden geçmiş halde durarak kadını izliyordu. Kadın korkudan büzülmüş, erkeğin önünde dans ediyor, oynuyor, ellerini açıyor, tülleri aralıyor, mavili yeşilli bedeni kah yanıyor, kah sönüyor, erkeğe yaklaşıyor, koynuna düşer gibi yapıyor, erkek muzaffer bir çığlık atıyor, kollarını açıyor, kadınsa süzülerek kaçıyor ve biraz ötede dans ediyordu. Dansın her kıvrıntısında hayvanlar, kuşlar, insanlar geçici maskelerini atıyor ve bütün maskelerin arkasından aşkın ezeli yüzü ortaya çıkıyordu. Javalı çifte bakarak başka bir dans diye düşünüyordum. Aşkın ötesinde başka bir dans, Tanrı'nın dansı diyelim. O da kıvranışıyla aşkın o maskesini atabilse, acaba o zaman hangi korkunç yüz ortaya çıkardı? Bütün maskelerin arkasındaki sonuncu yüzü yakalamaya çalışıyor ama yapamıyordum. Acaba hava Buda'nın yüzü müydü? Bu arada iki oyuncu, kadınla erkek birleşmişti. Şimdi birbirlerine sarılmış, kendilerinden geçmiş bir halde dans ediyor, havaya fırlıyor, düşüyor, tekrar yukarıya doğru atılıyor, erotik bir hırsla insan sınırlarını aşmaya çalışıyorlardı. Ayrıldım. Gece yarısından sonralara kadar sokaklarda dolaştım. Yağmaya başlayan seyrek kar taneleri yanan dudaklarımı serinletiyordu. İçimde yeni sorular doğuyordu. Bu akşamki dans, içimde kurumuş olduklarını sandığım kaynakları açmıştı ve ben, Giritli'nin içinin kolaylıkla boşalmadığını anlıyordum. İçimde istedikleri kadar et yememiş, şarap içmemiş, canlarının çektiği kadar kadını öpmemiş korkunç atalar var ve ölmemek için silkiniyorlar, benim ölmeme izin vermiyorlar. Giritliyim ben. Fener ışıklarının çevresinde dönenen kar tanelerini izliyordum. Javalı erkekle kadını dans ederken savaşan, birbirini arzulayan, birbirini kovalayan sayısız erkekle kadını hatırlıyordum. Dansın son figürü olarak oğul doğurmak, ölmemek için birleşiyorlar. Ölümsüzlüğe duyulan susuzluk ölüm arzusundan daha yenilmezdir. Uyumak üzere yorgun bir halde yattım. Sık sık başıma geldiği gibi uyanık olduğum zaman kafam sorularla dolup çıkar yol bulamadığı an uyku yetişir, her şeyi basitleştirir ve masal haline sokar. Çiçek açtığı zaman kuru gerçeğin tepesi böyledir. Bir dağa tırmandığımı, Giritli çobanlar gibi omuzlarımdan çoban değneğini atıp şarkı söylediğimi gördüm düşümde. Çok sevdiğim bir halk şarkısı. Dudaklarına biber tohumu ektim Margaro'nun. Bereketli yetişti, koca bir ağaç oldu. Rumlar biçiyor onu, Türkler taşıyor. Margaro da ata binmiş harmanlıyor. Birden bir mağaranın içinden kolları toz içinde, elleri çamurlu bir ihtiyar dışarı fırladı. Susayım diye parmağını dudaklarına götürdü ve ciddi bir sesle şarkı söyleme diye öğütte bulundu. Sessizlik istiyorum, görmüyor musun? Ve ellerini gösterdi bana. Çalışıyorum. ''Ne yapıyorsun?'' diye sordum. ''Görmüyor musun? Mağaranın içinde kurtulmuşu yapıyorum.'' ''Kurtulmuşu mu? Kurtulmuş kimdir?'' diye bağırdım ve içimde eski yaralar açıldı. İhtiyar, ''Bütünlüğü anlayan, seven ve yaşayan.'' diye yanıt verdi ve aceleyle mağaraya daldı. ''Bütünlüğü anlayan, seven ve yaşayan.'' Bugün bütün gün düşteki bu sözleri söylüyor, tekrarlıyor ve onlara doyamıyorum. Acaba bu, geceleyin geveze beynin ağzı kapandığı zaman duyulabilen Tanrı'nın sesi olmasın? Daima gecenin bize verdiği öğütlere inanmışımdır. Muhakkak ki o deli bozuk gündüzden daha kutsaldır ve insana acır. 29. ayrımın sonu. Sayfa 386.